Ayrım 10, sayfa 138. 4. bölüm. Tükenmekte olan mumun ışığı kayaların üzerinde titremeye başlamıştı. Fitil, erimiş mumun içinde bir kere daha parladı ve ansızın söndü. Karanlık, mağaranın son aydınlığını da yuttu ve yüzünü ellerinin arasına almış oturan Kuya'nın gölgesi duvardan silindi. Mum henüz sönmüştü ki genç kız uyuklamaya başladı ve sakin uyuyordu. Sabah yaklaşmıştı. Belki dışarıda gökyüzü aydınlanmaya başlamıştı bile. Ama mağaranın içi hala karanlıktı. Şafak vakti yaklaştıkça içerisi daha da soğuk oluyordu. Su kayaların üstündeki yerinde uyandığında soğuktan ayaklarında duyu kalmamış gibiydi. Tuy kollarını anasına vücuduna dolamış, başını göğsüne koymuştu. Çocuğun ayaklarını yokladı, buz gibiydiler. Ayaklarını ısıtmak için bacaklarının arasına aldı. Uzun zaman öyle kaldılar. Sonra yavaşça kızının kollarını vücudundan çözmeye çalıştı. Ama Tuy uykusunda daha sıkı sarılıyordu. Kendisini kurtarmak için bütün ustalığını kullanmak zorunda kaldı. Doğrularak oturdu. Bir mum aradı ve yaktı. Mumun alevi mağaranın karanlığını bir anda dağıttı. Su elinde mum olduğu halde bir müddet kızını seyretti. Anasının sıcak vücudundan çözülen kolları dört köşe naylon örtünün üstünde sahipsiz gibiydiler. Su duygulanmıştı. Titrek ışık küçük kızının alnına dökülen saçlarını aydınlatıyor, uzun ipeksi kirpiklerinde parlıyordu. Soluk alıp verirken burnunun küçücük kanatları titreşiyor, kırmızı dudakları hafifçe oynuyordu. Su'nun kalbi 7 yıldan beri yarı kendine, yarı kuzeydeki kocasına ait olan bu zeki ve sevimli kız için çırpınıyordu. Ne zaman boş kalsa merhamet dolu bakışlarıyla sessizce kızını seyrederdi. Hafif soluk alışını dikkatle dinler, alnını, küçük ellerini, kirpiklerini ve saçına tellerini tek tek incelerdi. Onu bütün gün seyretse bıkmayacağını sanırdı. 2 yıl önce Su'yu aylarca kızından ayırdıkları zaman ne büyük bir acı duymuştu. Amerikalılar ve Diyem'in adamları onu ne oturabildiği ne de ayakta durabildiği kaplan kafesine dizlerine kadar su dolu timsah çukuruna atmışlardı. Ama bu zaman içinde ona en fazla acı veren şey ne hücresine serptikleri cam kırıkları ne de ayaklarını hissizleştiren suydu. Kızından ayrı düşmesi, onu oynarken seyredemeyişi, şen gevezeliklerini duyamayışı hepsinden ağır gelmişti. Su, Honda ailesinin şiddetli mücadelesi sayesinde serbest bırakılmıştı. Sonunda kızını yine kollarına aldığında bir çocuk gibi hıçkırmaya başlamış, yüzü gözyaşlarıyla yıkanmıştı. Bu son yıllar ne çetin zorluklar içinde geçmişti. Bütün bunları sonra kocasına anlatacaktı. Her gece, bütün ayrıntılarına kadar. Böylece kocası, karısını ve kızını daha çok sevecekti. Mesela tutuklanışını, katlanmak zorunda kaldığı acı mücadeleyi veya şu şimdiki durumunu. Gündüzkü çarpışmanın yankıları hala kulağında çınladığı halde mağaranın derinliklerinde bekleyişini, kurşun sesleri, bağırmalar, düşmanın böğürtüsü, testin su sızlarını fark edince veya kolu kesildikten sonra beynin hafif inleyişini işitince duyduğu üzüntüyü. Şimdi şu anda bile gecenin sessizliği bir tuhaftı. Tabiatın azgın dalgalardan, fırtınalardan sonraki sessizliğiydi bu. Mağaranın içi sakindi. Buna rağmen uyuyan kızının sevimli yüzünü aydınlatan elindeki mum, yoldaşlarının muntazam nefes alışları bir başkaydı. Düşüncelerinin nasıl oradan oraya kaydığını fark etti. Herhalde o da şu anda kuzeyde uyuyordur diye düşündü. Kızının ve benim bu geceyi mağarada geçirdiğimizi bilemez. Hayır, bunu aklından bile geçiremez. Birden kocasının mektubu aklına düştü ve telaş elini cebine soktu. Kıymetli mektup oradaydı. Rahatlayarak itinayla Tuy'u örttü. Henüz başını çevirmişti ki küçük kız belirsiz sesler çıkarmaya başladı. Nefesini tutarak dinledi. Ana! Su yine uyur diyerek hiç kıpırdamadı ama küçük kız gözyaşları içinde yine seslendi. Ana! Ana! Buradayım dedi çabucak. Uyu çocuğum, ben biraz su kaynatacağım. Hayır, uyumak istemiyorum, seninle geleceğim. Gel öyleyse dedi Su ve onun sırtına döndü. Tuy ayağa kalkarak anasının boynuna sarıldı. Anası kızını sırtına alarak bir eliyle arkadan destekledi ve doğruldu. Öbür elinde mum olduğu halde uyuyan gerillaların bacaklarına basmamak için dikkat ederek dışarı çıktı. Dün sabah kurdukları ocağın yanında Tuy'u yere bırakmak için çömeldi. Taşın üstüne biraz mum damlatarak mumu yapıştırdı. Anası ateş yakarken Tuy uykulu sesiyle ''Bir urra gördüm ana'' dedi. ''Urra değil rüya'' dedi düzeltti anası. ''Evet rüya. Çok güzel kanatlı bir peri gördüm.'' ''Tamam canım, dün anlattığı peri olacak. Aynı Kuyan teyzeme benziyordu Beni çağırdığı zaman da sesi tıpkı Kuyan teyzenin sesiydi. Sonra kanatlarını oynattı ve bana dedi ki, ''Çabuk sıtırma bin, beni babana götüreceğim.'' Çok sevindim. Ona dedim ki, bekle anamı çağırayım, o da gelsin. Peri olur dedi. Ben de koştum. Avazım çıktığı kadar bağırarak sana seslendim. Ama sonra uyandım ve seni göremedim. Onun için seni çağırdım. Su şaşırarak kızını süzdü ve sordu. Az önce niye ağladın peki? Peri'yi gördüğün için mi? Tuy başını salladı. İri gözlerini açarak sanki rüyasındaki peri oradan çıkıp gitmiş gibi mağaranın ağzına baktı. Ocakta ateş hoş çıtırtılarla yanmaya başlamıştı. Alevler oynaşarak aklı hala rüyasında olan küçük kızın düşünceli alnını aydınlatıyordu. Kızının yüzüne kızıl bir ışık saçan ateş, suyun kalbine de umut saçıyordu. Rüyayı kendisi görmüş gibi memnundu. O da aynı kızı gibi o kadar beklediği ve hayalinde canlandırdığı gelecekteki kavuşma anının mutluluğunu gözlerinin önünde görüyordu. Ateşin aydınlığı mağaranın karanlığını gitgide bastırmıştı. Gerillalar genç erkeklerin derin uykusuyla uyuyorlardı. Alevler mağaranın en uzak köşelerini aydınlatıyor, kuyunun duvardaki gölgesi sağa sola kıvrılıp duruyordu. Su mumu kızına verdi. ''Bana ışık tut da su getirelim.'' Tuy mumu tuttu ve bir tencere taşıyan anasının önünden yürüdü. Su testilerin önüne çökerek yere bir damla bile dökmeksizin dikkatle suyu boşalttı. Bu kıymetli sıvıdan sadece bir testi kalmıştı. Dün Tuy ve Su akşam bir avuç kavrulmuş pirinç yedikten sonra sadece birer yudum su içmişlerdi. Kaynatılmış su savaşçılara ve yaralılar için çorbaya ayrılmıştı. Su ne zaman tencereye su koysa yüreği kasılıyordu. Eğer savaş birkaç gün daha sürerse su yokluğu çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. ''Mümkün olduğu kadar az su içmeye çalışacağım.'' dedi Tuya. ''Bak suyu mataraya koyuyorum. Çok fazla susayınca bir yudum içersin, olmaz mı? Görüyorsun hemen hemen hiç suyumuz kalmadı.'' Tuy ''Olur.'' dedi uysalca ve tekrar ocağın başına döndüler. Tencereyi ocağa koydular ve su mumu söndürdü. Bu sırada Kuyen de kendi mumunu yakmış, onların yanına geliyordu. Tuy yanağından şapırtılı bir şekilde öptü ve yanına oturdu. Küçük kız kollarını teyzesinin boynuna doladı ve endişeli bir sesle kulağına fısıldadı. ''Teyze, P ölecek mi?'' ''Saçmalama, niye ölsün?'' Kuyan Tuy'u dizlerine oturttu ve kız kardeşine döndü. B'nin durumu düzeliyor. Gerçi kolu kesildikten sonra daha güçsüzleşti ama artık acı çekmiyor. Geceleyin biraz uyudu. İyi ama dikkatli ol. Korkarın başında kimse olmazsa daha kötüleşip ölebilir.'' ''Sanmıyorum. Nefesini hep dinledim. Nabzı düzenli atıyor. Demin uyandı ve şafak söküp sökmediğini sordu. Kolunu artık acımadığını söylüyor. Bunu da atlatacağım. Ne dersin abla?'' dedi bana. Su, Kuyen'i dinlerken gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Tuhi yüzünü teyzesinin göğsüne sakladı. ''Bu kadar cesaretli olduğunu bilmezdin.'' dedi Kuyen. ''Ben ameliyat sırasında ona bakmaya cesaret edemiyordum. Kolu kesilirken elimi sımsıkı kavradı ve gık bile demedi.'' Su, bir anın sessizlikten sonra ''Çok korkunç acı çekmiş olmalı.'' dedi. Ama kendisine iyi hakim oldu. Kim bilir ne müthiş acır kol kesilince. Normal olarak testereyle kesilir, kılıçla değil. Ama Donke'de Lavanka'nın kolu daha doğru. ''Biliyor musun?'' dedi Kuyan kız kardeşine eğilerek, alçak sesle. ''Ameliyattan önce B'ye bana ne sordu?'' ''Ne sordu?'' ''Lavanka'nın o zamanlar kaç yaşında olduğunu sordu.'' ''Ben de kesin olarak bilmiyordum ve 22-23 olmalı.'' dedim. Sonra bana, ''Kao dayandı, ben de dayanırım.'' dedi. Su artık kendine hakim olamıyordu. Ceketini yeniyle gözyaşlarını sildi. Tuy da hıçkırmaya başladı. Kol kesildikten sonra Namno ile birlikte ağladık ama Haytep ağlamadı. Bey'i kollarını aldı. Zavallı çocuk bayılmıştı. Hepimiz öylesiye korkmuştuk. Sonunda gözlerini açtığı zaman öyle ferahladık ki bu sefer sevinçten neredeyse biz bayılacaktık. Su ayağa kalktı. ''Ben onun yanına gideyim. Sen burada kal ve tencereye dikkat et Kuyan. Sonra her mataraya çeyrek litre koyarsın. Yalnız çeyrek litre.'' Su gitti. Tuy teyzesinin kollarından sıyrılarak anasının peşine takıldı. Kuyan yanan odunları karıştırarak bekledi. Su kaynamaya başlayınca tencereyi yere indirdi ve dış dehlize doğru yürüdü. Her adımda gölgeler daha belirginsizleşiyordu. Karanlığa rağmen mağaraya biraz sabah ışığı girmekteydi. Geceyi uykusuz geçirmesi onu bayağı sersemletmişti. Rüyada gibi görüyordu, heyecanı geçmişti. Ne kadar mücadeleli bir gün olmuştu dün ve arkasından uykusuz bir gece. Bu 24 saat içinde kalbi kaç defa endişe, sevgi, korku ve sevinç ile çarpmıştı. Karanlığa rağmen hiç aranmaksızın doğru nanın yerine gitti. Her zaman biraz çekingen davrandığı halde bu defa ona sımsıkı sarıldı. Nan hayret etti ama sonra hemen anladı. Rastgele bir sevgi gösterisi değildi bu. O da her zamanki gibi davranmadı. Kızı öpmedi bile. Başını kendi omuzlarına dayadı. Sonra yavaşça kızın omuzlarından tutarak biraz geriye çekildi. Genç kızın yüzünü avuçlar arasına aldı ve dikkatle yüzüne baktı. Alacakaranlıkta iyice yüzünü seçemediği kızın nefesi yüzünü okşuyordu. Neler duyduğunu gözlerinden okumaya çalıştı. ''Niçin bu kadar mutlusun Kuyan?'' Kuyan kolların arasında kıpırdanarak mırıldandı. ''Yok bir şey, sahiden yok.'' Gerçeği söylemek gerekirse duygularını kendisi de tam tahlil edemiyordu. Belki düşman birliklerinin mağaranın önünde haykırışlarıydı onu böyle duygulandıran veya sakınarak suda atan kız kardeşinin hali yahut da Ben'in ameliyat sırasında ellerinin sımsıkı kavrayışı. Belki de hepsi birden. ''Ya sen gece uyuyabildin mi lan?'' ''Evet, biz nöbetleşe uyuduk. Böylece herkes bir parça uykusunu aldı.'' Biz de Namno ile öyle yaptık. O gece yarısına kadar benim başında bekledi. Gece yarısından şimdiye kadar da ben bekledim. Çok daha iyi. Korkudan deliye döndüm. Biliyor musun? Bütün nöbet boyunca göğsünü yokladım ve nefesini kontrol ettim. Bu geceyi atlatmış olması iyi bir işaret. Ben de çok endişelenmiştim. Kuyen, Nan'ın kemerinden matarasını aldı ve hafifçe silkeledi. Tek damla bile su yoktu içinde. Sessizce bütün mataraları topladı ve yine mağaranın ağzına doğru yürüdü. Tam mağaranın ağzına gelmişti ki Nan'ın heyecanla haykırdığını işitti. ''Dikkat! Geliyorlar!'' İki veya üç siyah gölge mağaranın ağzından içeri atıldılar. Kuyan bir duvar girintisine gizlenmek isterken birisi bir çelme taktı ve yere kapaklandı. Sonra bir Thompson ateş etmeye başladı. Arkasından diğerleri. Siyah gölgelerin ansızın nasıl çakılıp kaldıklarını, sonra sendeleyip yere yıkıldıklarını ancak izleyebildi. Yandaki bir çukura doğru süründü. Karşısında toyun doğrulup birkaç salvo daha ateş ettiğini görünce demin kendisine çelme takıp hayatını kurtaranın o olduğunu anladı. Mağaranın girişi yine boşalmıştı. Başka düşman askeri gelmiyordu. Ama ansızın yine gölgeler mağaranın önünden ok gibi fırlayıp geçtiler. El bombaları içeriye uçarak kayalara çarptılar. Bombalar yerde yuvarlanıyorlardı. Daha onlar patlamadan yeni bombalar düştü içeriye. Gök gürültüsünü andıran patlayışlar mağarayı bir anda duman, bomba parçaları ve uçuşan kaya parçalarından bir cehenneme çevirdi. Kuyanın sırtına bir şey çarptı. Yaralı olup olmadığını anlamak için sırtını yokladı. Patlamalardan sersemlemişti. Keskin kokulu bir barut dumanından göz gözü görmüyordu. Nan ansızın bağırdı. ''Geri çekilmeye hazırlanın. Ben bağırınca içeri koşun.'' Mağara yeni patlama sesleriyle sarsıldı. Dünün aksine bugün düşman mağaraya girmeye çalışmıyordu. Mağaranın girişi önünde sıçrayarak MK3 bombalarını içeri atıyorlardı. Daha başka askerler de bir kayanın ardına gizlenmişler, oradan savuruyorlardı. Mağaranın daracık boşluğunda patlamalar öyle kuvvetli bir tazyik meydana getirmişti ki, Kuyan sanki üzerinde çok ağır bir taş varmışçasına boğulacak gibi oluyordu. Sürekli ateş altında, kayaların arkasındaki siperi terk edip mağaraya çekilmek zor bir tasarıydı. Nan uygun bir an bekliyor, fakat MK3'ler göz açtırmıyordu. Patlamalar kısa aralıklarla devam edip gidiyordu. Bir ara henüz doğrulmuştu ki yine kendini yere atmak zorunda kaldı. Bu ilk bomba fırtınasının hemen ardından saldıracaklar ve biz hiçbir şey yapamayacağız diye düşündü. Bir el bombası çıkardı ve bağırdı. ''El bombalarınızı hazırlayın. Eğer öleceksek burada dışarıda onlarla birlikte öleceğiz.'' diye düşündü ve buna hazırdı. Fakat ansızın patlamalar birden kesildi. Derhal ayağa fırladı, Thompson'unu kavradı ve dışarı bir MK3 fırlatarak haykırdı. ''Şimdi!'' Var güçleriyle içeriye koştular. Nan kısa salvo atışlarıyla onları koruyarak peşlerinden geliyordu. Mağaranın girişindeki ilk dönemeçten sonra durmalarını emretti. El bombaları buraya kadar erişemiyordu ve kayalar patlamaların etkisini kesiyordu. Nan adamlarına yetişince onların bağırdığını duydu. ''Kuyan nerede?'' Nan haykırdı. ''Kuyan! Kuyan!'' Cevap yoktu. Geri döndü ve mağaranın ağzına doğru atıldı. Toy bağırdı. ''Hayır Nan, bırak ben gideyim.'' Ama Nan köşeyi dönmüştü bile. Bir dönemeçten diğerine sürünerek nişanlısına seslendi. Bu sırada ayağını bir şeye takılarak tökezledi. Kuyan'dı bu. Karnının üstüne yatmış, kolları altında kalmıştı. Korkuyla kızı doğrultarak nefes alıp almadığına baktı. Alıyordu. Vücudunu yokladı. Kan yoktu. Silahını omzuna atarak kızı kollarına aldı ve eğilerek içeriye doğru koştu. Şimdi dışarısı tamamen aydınlanmıştı. Koyu kırmızı, çizgili bir kısa pantolon giymiş, dev gibi bir yüzbaşı, bir elinde tabanca olduğu halde adamlarını ileri sürüyordu. ''Hadi bir daha, sandıklardaki bütün el bombalarını atın.'' Askerler açık sandıklara doğru koştular. Yepyeni mekaüsleri çıkartarak dağıttılar. Herkes ikişer tane alıyordu. Dikkatle mağaranın iki yanına dizildiler. Kapsülleri dişleriyle çekecekler. Mağaranın girişinin önünden sıçrayarak bombaları içeriye atacaklardı. Dün iki Amerikalı danışman gelmişti. Sabah karanlığındaki yüzbaşı askerlerine Amerikalıların planladığı yoğun saldırı hareketi için 40 sandık el bombası taşımalarını emretti. Her sandıkta 20 el bombası vardı. 10 sandık şimdiden boşalmıştı. Yani 200 el bombası. Mağaranın ağzını yoğun bir duman tabakası örtmüştü. Kimsenin bir şey gördüğü yoktu. Ama yüzbaşı devam etmelerini emrediyordu. Adamların ayakları koşmaktan yorulmuştu. Hatta kapsülleri çekmekten dişleri bile ağrıyordu. Düşman 40 sandık el bombasını bitirdiğinde güneş iyice yükselmişti. Dumanlar yere çökmeye başlamıştı. Yüzbaşı adamlarına mağaraya saldırmaları emrini verdi. Ama adamlar tereddüt ediyorlardı. ''Allah belanızı versin.'' diye bağırdı öfkeyle. ''İçeride hepsi öldüler. Daha neden korkuyorsunuz?'' 12'lik koltuğunu eline alarak adamlarını kenara itti. Çekilin yolumdan domuz sürüsü. Ben kendim gireceğim içeri. Kendinden emin adımlarla mağaranın ağzına doğru koştu. Muhafızları da aynı güvenle onu takip ettiler. Ayağını mağaradan içeri attığı anda suratının tam ortasına bir kurşun yedi. Geriye doğru kaykılarak yere düştü. Ateşlemeye fırsat bulamadığı tabancasını elinden düşürdü ve dumanlar arasında kıvranmaya başladı. Vücudu kafasına tokmak yemiş bir balık gibi çırpınıyordu. Muhafızları onu orada bırakarak yokuş aşağı kaçmaya başladılar. Yüzbaşının yüzü kısa pantolonun renginde bir kana bulanmıştı. Hala yeri örtmekte olan duman şişman cesedini yavaş yavaş gözden kaybetti.